Ayrım 24.
Melek: ben de iyi gözle bakmaya başladım ona. Bir ara nereye dalmışım bilmem, baktım Angel yanımda yok. Uzaktan arkasını gördüm sadece. Şimdi boklattı Mustafa dedim kendi kendime ve koştum komutanı aramaya. Angel kaçtıktan sonra doğruca Bunova köyü muhtarına gidip partizanları gördüğünü bildirmiş. Muhtar derhal polise telefon açmış ve bir saat sonra köye bir polis bölüğü gelmiş. Günün kahramanı Angel'e polis şefi sormuş: kaç kişiydi çeteciler? Ama atmayacaksın, kaç kişiydi? Ona göre söyle.
Angel biraz düşünmüş, başını kaşımış ve gözlerini yukarı dikerek: çeteciler Bayçavuş, ben 5 diyeyim siz 50 anlayın. Şef kızmış: ben kaç anlayacağım, o benim işim. Sen kaç çeteci gördün onu söyle demiş. 5 demiş Angel. Çünkü sadece bizim 3 kişilik keşif kolunu görmüştü. Yeni bir telefon konuşmasından sonra bütün Bunova Balkanı polis tarafından abluka altına alınmıştı. Koca 2 gün Bunova Dağı'nın ormanlık yamaçlarını araştırdılar. Komutanlarımız dürbünlerle tam 2 gün onları gözetlediler. Bizi bulurlarsa çatışmaya karar vermiştik. Çünkü az bir kuvvet değildik artık. Ama biz aramayacaktık onları. Çekilip giderlerse Bunova köyünü abluka altına alacaktık ve bir köy toplantısı yaparak o haini Angel'i cezalandıracaktık orada. Aslında zaten Bunova bizim ilk hedefimizdi. O köyü basacaktık. Ablukanın ikinci gününde öğlenüstü bizim 100 adım kadar önümüzden geçti polisler. Hepimiz bir çalılık içinde mevzi almıştık. Silahlarımız hazır vaziyetteydi. Her birimiz namluları birer polise çevirmiştik. Leşlerin yere serilmesi için sadece bir ateş et komutu yeterliydi. Sonradan Dobrikurov şöyle anlatıyordu: konuşmalarını işitirken önce bizim ateş açmamamıza karar aldığımızda yüreğim sızlıyordu. Ama yeni bir karar almaya da vakit yoktu. Toplanıp karar alana dek bu uygun fırsat kaçacaktı. En sonunda polisler geçip gittiler. Biz de bıraktık nişan almayı. Akşam komutanlık bir çift keşif kolu yolladı köye. Polislerin yarın da orada kalıp kalmayacaklarını ve durumu öğrenmek için Karaca ile Jelasko Kolev gittiler. Çok geçmeden döndüler. Köyde tek bir polisin kalmadığını bildirdiler. Angel'in verdiği ifadeden yanılan polis şefi, kömürcünün küçük bir partizan grubu gördüğünü, bunların da bu tehlikeli bölgeden uzaklaştıklarını sanmış ve ablukanın kaldırılmasını emretmiş. Şimdi artık planımızın ikinci bölümünü uygulamaktan başka yapacak bir iş kalmıyordu. Komutanlık çeteyi 3 gruba ayırdı. Birincisi en küçük grup, telefon tellerini kesecek ve orada kalıp bekçilik edecekti. İkinci grup köyü iki tarafından abluka edecek ve şosede mevzi alacaktı. Üçüncü grup da hazırlık işleri tamamlandıktan sonra Bunova köyünü basacaktı. Gruplardan ikisi hemen işe koyuldular. Telefon ve telgraf tellerini kesecek olan arkadaşlar bir direğe yaklaştılar ve aralarında en çevik olanı Pavel direğe tırmanmaya başladı. Çabucak yarı yere kadar tırmandı. Yarım dakika kadar durabildi. Sonra başladı yavaş yavaş aşağı inmeye. İkinci denemesi de öyle oldu. Yakındaki fundalıktan onlara bakarak yazık dedik. Bu iş böyle mi kalacak? Fakat Pavel bu arada yeniden başladı direğe tırmanmaya. Ama Vanyusha ona yardıma koşmuştu şimdi. Aldı omuzlarına. Boyu da uzun değildi. Pavel birden direğin ortasına yetişti. Sonra Vanyusha tüfeğin demirinden tutup dipçiğini direğe dayadı. Pavel bir ayağıyla dipçiğe basarak kolayca tellere yetişti ve bir dakika sonra teller yere sarkıyordu. Bu arada onların yanından birkaç araba geçti. Arabacılar Bunova köyünün başka yerlerle irtibatını kesen bu iki arkadaşın etrafına toplandılar ve ne oluyor diye sormaya başladılar. Pavel yukarıda telleri kesmeye uğraşıyordu ve kimseyle konuşacak vakti yoktu. Her an yeniden aşağı düşebilirdi. Vanyusha'ya tanımadığı kimselerle konuşmak kesinlikle yasaktı. Köylüler onu dilsiz sanmışlar ve partizan olduklarını da sezmişler. Zavallı diyorlarmış Vanyusha için. Dilsiz gene de başını torbaya koyup partizan olmuş. Az sonra aynı gruptan arkadaşlar Vanyusha'ya yardıma koşmuşlar ve iş yoluna girmiş. Ama arabacılar her ihtimale karşı tutsak edilmişlerdi. Geçen günkü hatanın tekrarlanmaması lazımdı. Bunun böyle olması gerektiğini anlamıştı onlar ve hiç umurdanmadan, hoşnutsuzluk göstermeden Pavel'in etrafına toplandılar. Pavel çevik olduğu kadar iyi de propagandacıydı. Her türlü tehlikeye karşı önlemler alındıktan sonra hızlı bir tempo ile köye baskın yapıldı. Bir grup partizan belediye binasını bastı. Başka bir grup postaneye aldı. Üçüncü bir grup hain kömürcü Angel'i yakalamaya gitti. Bu işler başladıktan sonra Tony Peranowski bir grup partizana mandıranın deposuna doğru yönelmelerini emretti. Orada Almanlar için hazırlanmış çok miktarda yağ ve kaşkaval vardı. Bu arada müfreze komutanı köy tellalını aramaya yolladı birini. Kendisi de tellalın okuyacağı duyuruyu yazmıştı bir kağıda. 10-15 dakika sonra köy sokaklarında öten davul sesiyle tellalın sesi duyuldu. Köylüler, köye Çavdar çetesinden partizanlar geldiler. Toplantı yapacaklar. Herkes toplantıya gelsin. Partizanlar köylüye yağ verecekler. Kaşkaval verecekler. Bundan sonra davula vurması duyurunun bundan ibaret olduğu anlamına geliyordu. Tellalın arkasına bir sürü de çocuk takılmıştı. Çok geçmedi bir köy meydanı insanla doldu. Şimdiye kadar ilk defa böyle bir haber duydukları için mi, ya kaşkaval vereceğiz diye mi, yoksa partizanları görmeyi merak ettikleri için mi bilmem. Çünkü ülkenin her tarafında artık partizanlar hakkında çok konuşuluyordu. Birçok kadın, erkek etrafımızda toplandılar. En çok merak ettikleri kuşkusuz biz kadın partizanlardık. Köyde Netka'yı tanıyorlardı. Bizimle birlikte olduğu meydana çıkmasın diye kenarda bekçilerle kalmıştı Netka. Ama iki partizan kadının etrafına yengeler, teyzeler toplanmışlar, türlü şeyler soruyorlardı onlara. Bana bakan olmuyordu. Golf pantolonlu, spor ceketli bir ufak tefek zayıf partizan olan ben henüz bıyıkları terlememiş bir çocuğa benziyordum. Meydandaki kalabalık birden sustu. Bir arabanın üstüne çıkan Tony Peranowski konuşmaya başlamıştı. Arkadaşlar, bu yeni, bu içten hitap, polis ve adli makamlarca suç sayılan bu söz, azmış kudurmuş faşizme karşı savaşta kan kardeşliği demek olan bu söz, daima bir elektrik akımı gibi etki yapıyordu. Dinleyicileri seferber ediyor, coşturuyordu. Arkadaşlar, diye bir kez daha tekrarladı Peranowski ve konuşmayı fısıldaşmayı kesen halka bir göz attı. Biz halk partizanları. Sağnak bir yağmur gibiydi bizim komutanın nutku. Bu eski tekstil işçisi halka yakın, halkın anlayacağı bir dille konuşuyordu. Halkın dertlerini, acılarını biliyordu. Almanlar tek bir damla süt, en ufak bir kırıntı yağ ve tek bir buğday tanesi almamalıdırlar derken, köylüler de bravo, çok doğru, tam da öyle olmalı diyorlar ve savaşmak, direnmek azmiyle coşuyordu yürekleri. Sağlam adımlarla ilerleyen, Almanları darda bırakan ve Sovyet halkına, işgal altındaki bütün Avrupa ülkelerine, Avrupa halklarına özgürlük getirenlerin zaferlerinden söz etmeye başlayınca, insan dolu meydan, üzerinden hafif bir akşam yeli geçen olgun bir ekinlik gibi uğuldadı. Konuşmasının sonunda komutan, iki gün önce bizi polise bildiren ve şimdi tutuklu bulunan, kendi köylerinden kömürcü Angel'in yargılanacağını bildirdi. Bizim yasalarımıza göre onun ölmesi gerekir. Hainler cezalarını görmelidirler. Başka biri hainlik edecek oldu mu, akıbetini düşünebilmesi için başkalarına ibret için hainler gebertilmelidirler. Fakat burada karar verecek olanlar sadece biz değiliz. Burada halk karar verecek. Sizin sözünüz bizim de sözümüz. Sizin yargınız bizim de yargımız olacak. Kalabalıkta ses kalmadı. Sanki solumayı bile kesmişti insanlar. Elbette kolay iş değildi. Kömürcü Angel sağ kalacak mıydı, yoksa it gibi gebertilecek miydi? Bu onların söyleyeceği söze bağlıydı. Gayet merhametlidir bu millet. Gayet iyi kalpli, yumuşak yürekli. Ve bu iyi kalpliliği yumuşak yürekliliğinden çok çekmiştir. Ama gene de kan dökülmesini daima önlemeye çalışmıştır. Gerçekten de hain Angel, iğrenç, kötü bir suç işlemişti. Ama onun bu suçu herhangi bir insan kaybına sebep olmadığı için millet onun affedilmesini, canını bağışlamamızı istedi. Yaşlı biri doğrularak titrek bir sesle "Bağışlayın," dedi. Bir kadın kalkarak ağlamaklı bir sesle yalvardı. "Bağışlayın." Olgun bir erkek kalktı, yarım yüzyıllık bir hayatın bilgeliği vardı sesinde. "Bağışlayın, köyümüzden ne o ne de başka biri hainlik etmeyi, partizan ele vermeyi aklından bile geçirmeyecek artık," dedi. Köy meydanına toplanmış Bunova halkının bu kararı, biz Çavdar müfrezesi partizanlarına bu hainin hayatını bağışlattı. Çünkü halkın sözü tüm hareketlerimizi ayarlamakta temel bir ölçüydü bizim için. Komutanın bir iki acı, sert sözü, yarınki günleri, zaferden sonra onu çocukların bile bir hain gibi parmakla gösterecekleri günleri hatırlatan acı sözlerinden sonra Angel'in iki tarafında duran partizanlar çekildiler. Kendisi utanıp sıkılarak, şaşırmış, acınacak bir halde çabucak karanlığa sokulup gizlenmeye çalıştı. Karanlıklar en alçak insanı da, en yüz kızartıcı suçları da örter. Halk mahkemesi sona erdikten sonra belediyeden tüm vergi kütükleri, zahire teslimatı cetvelleri, arşivler çıkarıldı. Meydanda çocukların neşeli sesleri ve yaşlıların sessizce onaylarıyla hepsi yakıldı. Partizanlar köylüleri bütün yıl için vergi ödemekten, hükümete zahire vermekten kurtarıyorlardı. Bundan sonra da yağ ve kaşkaval dağıtımına geçildi. Partizanlardan birkaçı büyük kaşkaval tekerleklerini dörde kesiyorlar, köylüler de geçip her biri birer parça alıyordu. 2-3 kilodan az değildi bu parçalar. Toplumsal bir kontrol de meydana gelmişti çabucak. Kendilerine düşen payı artık almış olan birkaç kadın yan tarafta durmuşlar, ikinciyi alan olmasın diye bakıyorlardı. Hemen her kadının elinde ya bir tencere ya da bir tepsi vardı. Dikkatimizi çekmişti bu. Nereden gidip almışlardı çabucak bunları? Dağıtıma başlanır başlanmaz bir dakika içinde artık hepsinin elinde bir kap vardı. Tellal'ın haberinden sonra toplantıya gelirken hepsinin evden birer kap alıp fistanlarının altına gizledikleri anlaşıldı sonradan. Tereyağının dağıtılması çok daha karmaşıktı. İki fıçı içindeydi yağ. İlkten bir partizan koca bir kepçeyle dağıtıyordu yağı. En az yarım kilo alıyordu bu kepçe. Fakat biraz sonra iş bir hayli zorlaşmıştı. Fıçıya eğilmesi gerekiyordu partizanın. Fıçının içine düşmemesi için de bir eliyle kenarına tutunuyordu. Nihayet bu işin kadınlara teslim edilmesi düşünüldü. Partizanlar sadece haksızlığa meydan verilmemesini kontrol edeceklerdi. Kepçeyi alıp yağ üleştirme sırası ufak tefek bir kadındaydı. Artık hemen hemen boşanmak üzereydi fıçılar. Kepçeyi kaldırmak gerçekten çok güçtü. Kadın bir eğildi, iki eğildi ama erişemiyordu fıçının dibine. İşi kolaylaştırmak için biri bir iskemle bile getirmişti. Kadın tekrar eğildi. Arkasında kuyruk olup bekleyenler fazla oyalanıyor diye mırıldanmaya başladılar. Kadıncağız anlaşılan bir parça yağ alamadan fıçının başından kovulacağını sanarak cesaretlenmiş. Ve bu kez daha fazla eğilince gözümüzden kayboldu. Baş aşağı fıçıya dalmış. Sadece ayakları tepiniyordu yukarıda. Ve boğuk bir ses geliyordu fıçının içinden. İki partizan hemen fıçıyı devirdiler. Kadıncağız üstü başı saçları yüzü yağ içinde tekerlendi fıçıdan. Partizanlar tutup kaldırdılar yerden onu. Kadın yüzünü gözlerini silerek yere yuvarlanan tenceresini alıp tekrar fıçıya koştu. Yokluk açlık neler yaptırmıyordu insana. Silah araştırıp almaya giden grup az sonra belediyeden geliyordu. Komutan toplanma işareti verdi. Biraz sonra Baço Kiro çetesi memnun ve sevinçli köylüler tarafından uğurlanarak Bunova köyünü terk etti. Dönüşte ıtır çiçeği götürüyordum kampa. Birkaç kız takmıştı bu çiçekleri bana ve içtenlikle şöyle demişlerdi. Bekleyeceğiz, yine gelin. 7. Bölüm. Bunova köyüne yaptığımız baskının konuşmaları henüz bitmemişti. Bir haberci geldi kampa. Getirdiği talimatta Baço Kiro çetesinde bulunan müfreze komutanlarının çete komutanı ile birlikte eski karargaha gitmeleri isteniyordu. Tony Peranovski, Dobri Kurov, Angel Geshkov ve Dimitri Pichelinski derhal Murgaş'a doğru yollandılar. Orada Sofya İl Parti Komitesi'nin özel elçisi Todor Zhivkov bir konferans verecek ve bu konferansta Çavdar Müfrezesi'nin çalışmaları gözden geçirilecekti. Konferanstan dönüşlerinde arkadaşlar komutanlıkta yapılan değişiklikleri bildirdiler. Müfreze komutanı Dobri Kurov oluyordu. Politkomiser Stefan Halaçev, Todor Doçev de yeniden Baço Kiro çetesine komutan oluyordu. Daha o akşam Dobri beni bir yana çekerek, ''Hazır ol, topla eşyanı, sizin taraflara gideceksin.'' dedi. Hayretle fal taşı gibi açıldı gözlerim. ''Niçin? Ben hemen hemen kimseyi tanımıyorum orada.'' ''Önemi yok, kurmayın kararı var. Damyan'la ikiniz gidiyorsunuz.'' Sen Çerven Baryak, o da Plevan taraflarına gidiyor. Orada yeni meydana getirilen partizan müfrezelerine katılacaksınız. Alexander Getma, Damian aynı gün kurmay grubuyla gelmişti. Balço, Ogyanov çetesinde partizanlık etmişti. Biz onunla müfrezenin daha çetelere ayrılmasından önceki günlerden tanışıyorduk. Dobri ile konuştuğumuzu görünce bize yaklaşarak, ''Nasıl, yola çıkıyor muyuz? Madem ki gitmek lazım.'' Komutanın bu haberi çok etkilemişti beni. Çünkü ben artık bu çetede arkadaşlara alışmıştım. Dost olmuştum onlarla. Savaşlarda barut dumanını birlikte solumuştuk. Ve şimdi birden tekrar bir söz her şeyi değiştiriyordu hayatımda. Bir belirsizliğe doğru yolluyordu beni. Ama emir deniyordu bu söze. Emir, ne yapabilirdim? Başladım eşyamı toplamaya. Eşyamı toplamaya demek de bilmem ne kadar doğru. Çünkü eşya denecek bir şeyim yoktu benim. Üstümde yırtık, sökük ne varsa diktim, yamadım, yıkandım, paklandım. Bundan ibaretti bütün hazırlığım. O akşam kurmaya gidip silah sorununu ortaya attım. Bir Sırp tüfeği yazılıydı üzerimde. Gayet güzel bir tüfekti. Sofya'dan gelirken getirdiğim tabancalardan birini Tony Peranovski vaktiyle geri vermişti bana. Arkadaşlar biraz düşündükten sonra buradan silahsız gitmenin doğru olmayacağını kabul ettiler. Kendimi Çavdar müfrezesinden saymaya devam ediyordum. Geçici olarak başka bir müfreziye gittiğimi sanıyordum. Doğrusu ya oldu olmadı, onların tüfeğini geri verecektim. En nihayet müfrezenin de bu tüfek. Ama tabancayı daha savaş grubuna katıldığım zaman Stanü'den almıştım. Onu vermemeye kararlıydım. Adam akıllı direnecektim. Ertesi gün Vanisha ile birlikte silahımı iyice temizledik ve öyle bir parlattık ki metal kısımları gümüş gibi oldu. Sonra ben, Sırp tüfeğinin 30, Walter'in de 20 mermisi vardı, ayrı ayrı onları silip parlattım ve başladım sabırsızlıkla yola çıkacağım günü beklemeye. Ve ne garip şey, sözde müfrezeden ayrılmak istemiyordum. Sözde güç geliyordu arkadaşlardan ayrılmak ama daha ikinci günü yola çıkmak için sabırsızlanıyordum. Ekim ayının sonlarına doğru kampa iri, tıknaz, geniş omuzlu bir arkadaş geldi. Çerven Baryak İl Parti Komitesi'nden yollanmıştı. Gizli bir yoldan o götürecekti bizi yeni müfrezemize. Netso Garvanski Vurban'dı bu arkadaş. Kendisi hakkındaki ilk izlenimlerimi hatırlayamıyorum. Belki de o anda ayrılık acısından fazla etkilenmiş olacağım ki ne onun sözlerini ne de benim ona neler dediğimi aklımda tutamamışım. Bundan sonraki ortak hayatımızdaki facialı olaylar da ilk anılarımı unutturmuş, silip götürmüş olabilir. Netso Garvanski'nin bütün hayatı fedakarlıklarla, kahramanlıklarla doludur. Liseyi bitirememiş, çünkü ekmeğini kazanmak zorunda kalmış ve basım işçisi olmuştu. Orada Sofya Devlet Matbaası'nda cesur, fedakar komsomolcular ailesine üye oluyor. Ve öyle sanıyorum ki Netso ömrünün sonuna kadar yürekten komsomolcu kalacaktır. 1931 yılında Bahçavuş yedek subay olarak Botevgrad kışlasında hizmet görmektedir. Arkadaşça tutum ve davranışlarından ötürü askerler onu seviyor, çalışkan, disiplinli, becerikli olduğu için de komutanları onu övüyor. Çünkü Netso yarım yamalak iş yapmamakta, giriştiği üzerine aldığı her işi tam yapmaktadır. 28 Ağustos'ta Novechene köyündedir. Burada köylülerle polis arasında çatışma var. Kral ordusundan yedek subay Bahçavuş, ayaklanan köylülerle başa çıkabilmek için polise yardım edeceği yerde köylülere yardım ediyor. Onların başına geçiyor. Fakat sonunda tutuklanıyor. Kışlada sorguya çekiliyor. Askerler önünde alay komutanı onun apoletlerini koparıyor ve yedek subaylıktan atılan Netso hapse yollanıyor. Hapisten çıktıktan sonra Netso'nun ilk işi örgütle irtibata girmek ve en tehlikeli işleri yapmaya hazır olduğunu bildirmek oluyor. Ona öyle işler vermekte gecikmiyor örgüt. Sadece 3 yıl sonra Sofya yakınlarında İskır Nehri Demiryolu Köprüsü'nde Pari Merkez Komitesi üyelerinden Andrei Yurukov'un öldüğü silahlı çatışmadan sonra Netso yeniden polisin eline düşüyor. Polis buna hiç şaşırmıyor. Dosyası kendini büsbütün parti davasına adadığını gösteren belgelerle dolmuş taşmış. Tehlikeli bir komünist diye niteliyorlar onu tüm polis belgeleri. Netso hakkında açılan dava gayet önemli ve gayet ağır. Onun içinde milli emniyet şefleri ne pahasına olursa olsun ona her şeyi söylettirmek niyetindedirler. Fakat gaddarca işkencelere rağmen Netso susuyor. Tek bir söz söylemiyor. Bu hal karşısında Milli Emniyet savcılığa devrediyor davayı. Netso'yu da cezaevine yolluyor. Netso için bu adeta bir kurtuluş. Çünkü yediği dayaktan, işkencelerden o kadar çok ezilmiş ki türlü polis dayağından geçmiş, eski tecrübeli mahpuslar bile onu görünce şaşırıp kalıyorlar. Ama vücudunun ve moralinin sağlamlığı sayesinde ölümü yenmeyi başarıyor ve 1938 yılında hapisten kurtulur kurtulmaz yeniden aktif olarak parti işine katılıyor. Almanlar Sovyetler Birliği'ne saldırdıkları zaman derhal illegalliğe geçiyor. Bütün bunları ben çok sonra uzun kış gecelerinde soğuk partizan barınağında öğrendim. Anlaşılan Netso bizim çetede eski dost ve arkadaşlar bulmuş olacak ki bir iki kişiyle kucaklaştığını gördüm. Ama o anda Netso beni hiç ilgilendirmiyordu. Arkadaşlardan bazen birine bazen diğerine bakıyor. Bir gün tekrar karşılaşabilecek miyiz? Acaba günün birinde bağımsız olarak özgür olarak buluşabilecek miyiz diye düşünüyordum. Sırt çantamı yüklenmiş, tüfeğimi omzuma geçirmiştim artık. Baktım partizanlar küme küme toplanıyorlar. Bizim Ozan Andro'da, Vazelin Andriev bazı talimatlar veriyor. Yolculuğumuz dolayısıyla bir müsamere düzenlendi bu akşam. Öyle sanıyorum ki Smirnenski ve Vapstarov şiirleri, Geomilev'in Eylül'ü, daha genç ozanlarımızın devrimci şiirleri partizan kamplarında kamp ateşi etrafındaki kadar içli ve güçlü duyulmamıştır. Bugün edebiyat eleştiricileri örneğin şöyle bir dörtlükte ve çok zenginim ben, sen varsın benim sevdam, paha biçilmez arkadaşım, hayat ya da ölüm, mert savaşım, düşmana hıncım, sayısız yoldaşım, hak yoldur benim yolum. Düşmana hıncım ve mert savaşım şairane sözler değil diyebilirler, fakat bizi büyülüyordu böyle şiirler. Biz partizanlara ekmek ve sıcak bir yün kazak gibi gerekliydi bu şiirler. Evet, Andro'nun da, benim de ve bu akşam ateşin etrafına toplanan her birimizin ve şimdi yeraltı barınaklarında, kulübelerde, gizli evlerde ve savaşın kükrediği her yerde hepimizin sayısız yoldaşımız vardı ve hak yoluydu bizim yolumuz. Böyle sarsılmaz bir inanca sahip olmayan bir kimse, elinde bir tabanca ve üç kurşunla vahşi ve kuduz Alman faşizminin desteklediği bir krallığı yıkmaya yollanabilir miydi hiç? Şiirlerden sonra şarkı da vardı. Rusça marşlar da söylendi. Ama ne de olsa ayrılık saati geldi. Çetenin politkomiseri Vladimir Kalayçiyev, Kotse sözde bir iki vedalaşma sözü söyleyecekti. Ama çetenin tüm geçmişini, birlikte geçirdiğimiz sevinçli ve kederli bütün anları hatırlattı ve sonunda sözünü, günün birinde zaferden sonra yeniden böyle birlikte toplanıp şiirler okuyalım, şarkılar söyleyelim dileğiyle tamamladı. Çaldar müfrezesinden olduğunuzu unutmamalısınız. Bizi birbirimize bağlayan savaş dostluğudur. Bu dostluğu hiçbir şey unutturamaz. Hepsi ayağa kalkmışlardı. Kucaklaşıyor, öpüşüyor, el sıkışıyor, ayrılmayı bir dakika, bir an daha uzaklaştırmaya bakıyorduk. Sonra Netka Jeloskova göründü karşımda. Kır çiçeklerinden derlenmiş bir buket veriyordu bana. Ve gitmemiz için sanki son bir hatırlatmaydı bu buket. Etrafıma bakındım. Bir sessizlik çökmüş, hepsi bana bakıyordu. Gidelim mi diye sordum ben bitkin bir sesle Netso'ya. Evet dedi Netso ve ilk o koyuldu yola karanlıkta. Son bir defa daha bakarak son bir kez daha el salladık. Lopyan ormanındaki barınağımız da, Baço Kiro çetesi de ve hayatımın tamamlanmış bir dönemi daha arkamızda kaldı. Birkaç saat yol yürüdükten sonra nihayet ışıkları göründü Etropol kasabasının. En kenardaki evlere ulaştığımız zaman artık saat 12'yi geçiyordu. Kasabada sadece devriye gezenler uyanıktılar. Tüfekleri omuzlarında, sokaklarda dolaşıyorlar, partizanların gelip ellerine teslim olmalarını bekliyorlardı. Netso hem dağdaki keçi yollarını iyi biliyor hem de karanlıkta kılavuzluk etmeyi iyi başarıyordu. Kulakları da çok iyi işitiyordu. Üç sokak ötede dolaşan devriyelerin ayak seslerini duyabiliyordu. Böyle durumlarda biz bir avlu dibine sinerdik. O da önümüzde dururdu.